Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mektubat 4. mektup. Bismihi Sübhanehu ve min şen illa yusebbihu bihamdi. Selamullahi ve rahmetuhu ve barakatuhu aleykum ve ala ihvanikum la siyema ila ahir. Aziz kardeşlerim, ben şimdi Çam Dağı'nda yüksek bir tepede, büyük bir çam ağacının tepesinde bir menzilde bulunuyorum. İnsten tevahuş ve vuhuşa ünsiyet ettim. İnsanlarla sohbet arzu ettiğim vakit, hayalen sizleri yanımda bulur, bir hasbihal ederim. Sizinle müteselli olurum. Bir mani olmazsa bir iki ay burada yalnız kalmak arzusundayım. Barla'ya dönsem arzunuz veçile sizden ziyade müştak olduğum şifahi bir musahabe çaresini arayacağız. Şimdi bu çam ağacında hatıra gelen 2-3 hatırayı yazıyorum. Evet, mektuplara şu duayla başlanıyor. Önce Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayet. Yani Allah'ın ismiyle, Subhan olan Allah'ın ismiyle başlarız diye mektuba başlıyor. Arkasından da her şeyin Allah'a tesbih ettiğini ifade eden ayetle devam ediyor. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin. Selamullahi ve rahmetuhu ve barakatuhu aleykum. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi sizlere ve ala ihvanikum ve kardeşlerinize la siyema. Özellikle de şuna diye. Ama bunlar sayılmamış. İlahir mektup böyle başlamış. Tabi İmam Rabbani Hazretlerine de bir mektubatı var. Bediüzzaman Hazretlerinin de mektubatı var. Mevlana Hazretlerinin mesnevisi var. Üstadın da bir mesnevisi var. Bunların mektupları bizim yazdığımız mektuplar cinsinden değil. Onların mektupları tamamen iman hakikatlerini, o günün şartlarında görülen problemlerin çözümünü içeriyor. İşte Bediüzzaman Hazretleri'nin dağın başına da bir ağacın üzerinde tek başına semavatı tefekkür ederken ya da herhangi bir konudaki hissiyatını talebelerle paylaşmış. Elhamdülillah onu da mektubat isimli eseri almışlar. Bu vesile biz de bundan istifade ediyoruz inşallah. Evet. İnsten tavahuş, vuhuşa ünsiyet ettim. Yani normalde insanlarla ünsiyet ederiz bizler. İnsanlarla bir yalnızlık hissini yok ederiz. İnsan aslında her zaman Allah'ın huzurunda olmakla beraber yine de kendi cinsinden birilerle beraber olmak ister. Onun için insana medeniyyün bittabı demişler. Yani yaratılışından sosyal bir varlıktır insan. Hem cinsine muhtaçtır. Hayatının devam ve bekası için kendi cinsine muhtaçtır. İnsanlara muhtaçtır yani. Fakat diyor ben insten tavahuş. Yani insanlardan ayrıldım. Onlar aslında bana vahşet veriyor. Vuhuşa ünsiyet ettim. Ama insanların yalnız zannettikleri, kendilerini yalnız gördükleri şu dağ ortamında, hiçbir insanın bulunmadığı ortamda aslında ben buraya ünsiyet ettim. Farklı bir bakış açısı. Tabii öncelikle insan her yerde, her zaman Allah'ın huzurunda. Aynı zamanda Cenab-ı Hak her tarafı ruhani ve melaikelerle doldurmuş. Hiçbir yer boş değil. O anlamda. Ayrıca dağlar, taşlar, ağaçlar, bitkiler, onlar da kendi lisan-ı halleriyle Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyorlar. Onların da kendilerine mahsus, bizim anlamadığımız, belki anlayamadığımız bazı tesbihleri, zikirleri, hamdleri var. Onları o zatlar gördükleri için, mesela diyor Kur'an-ı Kerim okurken peygamberlerle görüşüyoruz. Peygamberlerin maceralarını orada okuyoruz ve onlarla sanki bir nevi görüşmüş gibi oluyoruz, diyor. Dolayısıyla insten tevahuş, vuhuşa ünsiyet ettim diyerek orada yalnız olmadığını ve Cenab-ı Hakk'ın değişik mahluklarla beraber olduğunu, her ne kadar insanlar olmasa da diğer varlıkların varlığını bilerek, inanarak, onların tesbihlerinin farkına vararak yalnız olmadığını ifade etmek istiyor. Ama insanlarla sohbet arzu ettiğim zaman, arzu ettiğim vakit hayalen sizleri yanımda bulur, bir hasbihal ederim. Hayal nimeti Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği en güzel nimetlerden birisi. Hayalen insanlarla yalnız olsak bile hayalen görüşmek mümkün. Hatta Üstad Hazretleri İsparta'da duydum ki diyor ahirete birisi göçmüş. Keşke onunla bir selam gönderseydim diyor. Sonra ahiret alemlerine yani. Ahiret alemlerine selam göndermek için illa biriyle göndermek gerekmiyor. Birisi şarkta, birisi doğuda, birisi dünyada, birisi ahirette olsa da insanlar hiç olmazsa hayalen birbirleriyle görüşebilirler. Bizim görüşmemizi, manevi muhabbetlerimizi, dualarımızı, birbirimizle olan iç dünyamızdaki samimiyetimizi bilen Allah, inşallah onları o arzu ettiğimiz kişilere ulaştırır. Evet, hayalen de olsa, niyeten de olsa, önemli olan samimiyettir. Rabbimizin bir olduğunu bilmektir ve o duygu ve düşüncelerimizi oralara ulaştıracağının farkında olmaktır. Onun için diyor hayalen sizlerle görüşürüm. Bir mani olmazsa bir iki ay burada yalnız kalmak arzusundayım. Barla'ya dönsem arzunuz ve çile sizden ziyade müştak olduğum şifahi bir müsahabe çaresini arayacağız. Şimdi bu çam ağacında hatıra gelen 2-3 hatıra yazıyorum. Burada çok önemli 2 tane ders alacağız inşallah. Bu derslerden bir tanesi meslek ve meşrebimizle ilgili. Ahir zamanın meslek ve meşrebinin ne olmasıyla ilgili. Bir de Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim ayetlerinde bizden istediği gökleri temaşa etmek, yıldızları seyretmek ve yıldızlarda Cenab-ı Hakk'ın marifetiyle, tesbihiyle, zikriyle meşgul olan varlıkların bir açıdan yıldızların konuşmasını inşallah beraber dinlemeye çalışalım ve bu anlamda biz de yıldızlardaki o konuşmaları dinlemeye gayret edelim. Bu bir örnektir aslında. Yıldızlarla ilgili yapılan bu değerlendirmeyi biz diğer varlıklar için de aynı şekilde değerlendirebiliriz. Birincisi bir parça mahrem bir sırdır. Fakat senden sır saklanmaz şöyle ki. Ehl hakikatın bir kısmı isim nasıl ki ismi vedûda mazhardırlar ve azami bir mertebede o ismin cilveleriyle mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakarlar, bakıyorlar. Evet, Cenab-ı Hakk'ın kainatta tecelleden bütün esmasını okumak başta peygamberlerin, sonra da onların varislerinin görevleri. Onların okuduklarını ümmetlerine ve insanlığa tebliğden sonra onlara da görev olur bu. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın insanı yaratmasından maksadı âlâ, Allah'ın varlığını, birliğini ve esma-i hüsnasını kainat aynalarından seyrederek o zat-ı vâci vücudu tanımaktır. Hatta İbn Abbas Hazretleri ben insanları ve cinleri yalnız bana ibadetsinler diye yarattım ayet-i kerimesini liya'budun ayetini liya'rifun diye tefsir etmiş. Yani beni tanısınlar diye. Dolayısıyla Allah'ı tanımanın en mükemmel yolu Kur'an ayetleridir. Kur'an ayetlerinde anlatılan hakikatleri en mükemmel anlamanın yolu da kainatta yaratılan varlıkların üzerindeki güzellikleri ve özellikleri okuyarak o özelliklerin ve güzelliklerin sahip olan Zat-ı Zülcelal'ı sevmek, tanımaktır. Esas mesele bundan ibaret. Hatta hakayık-ı eşya esma-i ilahidir demişler. Yani kainattaki varlıklar kendi zatlar itibariyle var olan şeyler değil. Kainattaki bütün varlıklar Allah'ın var etmesiyle. Devamları Allah'ın varlıklarını devam ettirmesiyle ve devamları için gerekli olan levazımatı da yine tedarik eden Allah'tır. Yani mesela diyelim bir akarsu düşünün. Üzerindeki o ışıklar akarsunun kendinden değildir. Işıklar güneştendir, değil mi? O güneşlerin varlığı sürekli oradaki akarsudaki ışıkların sürekli varlığı ve devamı güneşin varlığını gösterir. Bütün kainat akan bir nehir gibidir. Bu bütün nehirde görülen her şey Allah'ın güzel isimlerinin tecelligahıdır. İşte bütün ehli tahkik, el hakikat, kim olursa olsun ehli iman, başta peygamberler olmak üzere hep kainattaki bu eserlere bakarak Allah-u Teala anlamaya çalışmışlar. Buna biz eserden müessire gitmek diyoruz. Edirne'ye gidersiniz, Selimiye Camisi'ni seyredersiniz. Siz Sinan'ı görmeseniz de biraz sanattan anlarsanız o eseri seyrederek Sinan'ın varlığını ve onun maharetini orada görürsünüz. Bir mahluk olmasına rağmen bizim gibi bir mahluktur. Allah'ın verdiği güzellikler onda tecelli etmiş ama yine de biz o eserden Sinan'ı az çok tanıyoruz, değil mi? Bir düşünsenize şu kainat fabrikasının, kainat ağacının, şu kainat ülkesinin büyüklüğüne, güzelliğine, harikalığına, o nispette de Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini ve güzel isimlerini bize gösterir. İşte bazı zatlar Allah'ın Vedud ismini esas almışlar. Ehli tasavvuf, ehli aşk dediğimiz zatlar, kainatta tecelli eden sevgiler, sevmekler, bütün Allah-u Teala'nın Vedud, Allah-u Teala'nın sevmesi demek ya da kainatta sevimli şeyler yaratması demek. Vedud ismi Allah'ın sevmesi. Vedud, ya Vedud. Mahlukatta tecelli edince, bizi o güzellikler yaratan zatı sevince o Vedud ismi bizi tecelli etmiş oluyor. Allah'ın yarattığı varlıkları sevince Vedud ismi bizi tecelli etmiş oluyor. Allah nasıl Basar ismi beni tecelli etmiş, ben de başkasını görünce ben de Allah-u Teala'nın Basar isminin tecellisine vesile oluyorum. Bir Müslüman da her zaman kainattaki görülen güzellikleri severek o güzelliklerin sahibi olan ve düğüt olan Allah'ı sever ama azami derecede. Bir çiçeği sevmek de Allah'ın Vedud isminin tecellisine mazhar olmaktır. Orada güzellikleri bir baharı sevmekte. Bir yıldızı sevmekte, yıldızları sevmekte. Bir insanı sevmekte, bütün insanları sevmekte. Çünkü Allah her şeyi en güzel şekilde yaratarak kendi Vedud ismini göstermek istiyor ve o ismin sahibi olan Zat-ı Zülcelal'i kendisinin sevilmesini istiyor. Güzelliklerle yani. Tezyin etmesi, süslemesi, güzelleştirmesi. Elhamdülillah. Bu anlamda bir insan kendi güzelliğine bakabilir, göklerin güzelliklerine bakabilir, yerlerin güzelliklerine, baharın güzelliklerine, güneşin güzelliğine, hayatın güzelliğine, kaşların güzelliğine, saçların güzelliğine, renklerin güzelliğine bakabilir. Her ne güzel görürse hepsi Allah'ın güzel isimlerinin tecelligahıdır, tecellisidir. O anlamda seversek ibadet olur inşallah. Evet. Öyle de şu hiç ender hiç olan kardeşinize yalnız hizmeti Kur'an'a istihdamı hengamında ve o hazineyi bir nihayenin dellalı olduğu bir vakitte ismi Rahim ve Hakim ve ismi Hakim mazhariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Üstad Hazretlerinin çok hassas davrandığı konulardan bir tanesi şu. Eğer Allah-u Teala'nın insana verdiği bir güzellik, ihsan ettiği bir lütuf varsa, onun sürekli Allah'tan geldiğini hissetmek, onu hissettirecek ifadeler kullanmak gerekiyor. Mesela yağmur yağacak, değil mi? Yağmur yağdı diyoruz. Halbuki rahmet hazinesinden gönderiliyor diyorlar. Yani büyük zatlar hem her bir güzelliğin ait Allah'a ait olduğunu ifade ederler, bilirler, inanırlar, hissederler. Hem de onu hissettirirler konuşmalarıyla. Mesela tavuğum vardı diyor, rahmet hazinesinden her gün diyor bir tane getirirdi. Yani tavuk yumurta verir demiyor da, yani aslında değil mi? Yani biz böyle konuşuyoruz halk arasında. Onun için Bediüzzaman Hazretleri Allahu Teala'nın Hakim ve Rahim ismine mazhar olduğunu ifade edecek. Zaten bu Allah'ın bir lütfudur, ihsanıdır. Ama onu yine kendi şahsına, hususi haline vermiyor. Diyor ki, bu hiç ender hiç olan kardeşinize yalnız hizmeti Kur'an'a istihdamı hengamında, yani Kur'an'ın hizmetkarı olarak Allah beni yaratmış. Orada Allah beni istihdam ediyor. Dikkat buyurun. Kur'an'a istihdam ediyor. Yani kim istihdam ediyor? Allah. İşte diyor Kur'an'a istihdamı hengamında bir de hazine-i bi-nihayenin dellalı olduğu bir vakitte. Allah-u Teala'nın hazineleri sadece maddi hazineler değil. Kur'an da bir hazinedir. O Kur'an'daki hazinelerin açıklandığı dellal olarak kainata ilan edilmesinin zamanı. Allah-u Teala bir görev vermiş ona. Ahir zamanın her asırda gönderilen mücedditlerinden birisi olarak ahir zamanın müceddidi. Her asırda diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu dini tecdid edecek, o günün insanlarına, o asrın ihtiyaçlarına uygun olarak Kur'an ve hadislerdeki hakikatleri çıkarıp onlara gösterecek müceddit gönderir. Yüceddidü dine diye geçiyor. Dini tecdid edecek zatları gönderir. Ahir zamanın da o müceddidi bu zat olmuş Bediüzzaman Hazretleri. İşte Allah-u Teala'nın kendisine tevdi ettiği bu görevi insanlara açıklarken, kainata ilan ederken ismi Rahim ve Hakim'e bir mazhariyet söz konusu. İnşallah biz de bu eserleri bu anlamda okursak Cenab-ı Hakk'ın o güzel isimlerine biz de bir açıdan aynı olmuş oluruz inşallah. Bütün sözler o mazhariyetin cilveleridir. İsmi Hakim ve ismi Rahim ve Hakim. İsmi Rahim daha çok şefkat, merhamet, acımak diye ifade ediliyor. İsmi Hakim de kainatta yaratılan her şeyin hikmetinin, maslahatının, menfaatinin, niçin yaratıldığının açıklanması anlamında. Onun için Üstad Hazretleri mesela hikmet, hakim, hakim, hakem, hakem isimlerini sürekli vurgular. Hatta işaret-i icazda hikmet cevap verdi diyerek doğrudan kainatın yaratılması ile ilgili hikmetleri nazara verir. Buradan şöyle bir mana anlaşılabilir. Ahir zamanda fen ve felsefeye dökülecek her şey. Felsefe ön planda olacak, fen ön planda olacak. Öyleyse insanlara bu ve fen ve felsefenin içerisinde boğulmadan yaratılan her varlığın niçin yaratıldığı, nereden geldiği, nereye gittiği, ne için var olduğu vesaire mutlaka hikmeti anlatılmalı. Onun için Hakim isminin mazhariyeti söz konusu diye anlaşılabilir. Ahir zaman özelliğinden dolayı. İsmi Hakime mazhariyet de tabi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele'de geçen üç isimden birisi Rahim ismi haseten insana dayanıyor ucu. Ve Rahim isminin azam tecellisi ahirette olacak. Bu açıdan bakıldığında Allah-u Teala'nın Üstad Hazretlerine ismi Rahim ve Hakim ve mazhariyetinin özel bir inceliği olduğu söylenebilir. Bir ayet. Bir de sözler demesi önemli. Biliyorsunuz Sözler diye bir eser var elimizde. Bunun adı Sözler. Yalnız bunun içerisindeki sözler diyelim dediğimizde, sözler dediğimiz sadece bu kitap değil, külliyatın tamamı kastedilir. Mesela 33 pencere aynı zamanda 33 mektuptur. Dolayısıyla bu eser Sözler denildiğinde sadece bu cilt olan Sözler kitabı değil, bütün külliyat kastedilir. Dolayısıyla külliyatın tamamı diyor o ismi Hakim ve Rahime mazhariyetin cilveleridir inşallah. İnşallah o sözler وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Yani kime hikmet verildiyse şüphesiz ona çok büyük hayırlar verilmiştir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği bir ayet. Kime hikmet verildiyse ona büyük hayır verilmiştir. Çünkü Allah-u Teala'nın bir şeyi niçin yarattığını, gayesinin, hedefinin, maksadının ne olduğunu anlamak hakikaten büyük bir hayırdır. Özellikle ahir zaman fitneler içerisinde, fen ve felsefeden gelen dalaletin içerisinde boğulan bu asırda bu ayete mazhar olmak, bir cilvesine de mazhar olmak büyük bir hayırdır. Biz de inşallah bu eserleri bu anlamda okursak o özellikleri ve güzellikleri de biz de herkes kendi derecesi nispetinde mazhar olmuş olur inşallah. Şimdi ikincisi, Tariki Nakşi hakkında denilen der Tariki Nakşibendi lazmame çar terk. Yani Nakşibendi tarikatının esası, temeli, özü dört şeye bağlıdır. Dört şeyi terk etmeye bağlıdır. Bir, terki dünya. Kitaplarımızda, tasavvuf kitaplarında özellikle bolca vardır. Açın elinize mesela İhya-ül Ümmet'in okuyun. Dünyayı terk etmekle o kadar çok açıklamalar vardır ki, tarikat olarak, Nakşibendi tarikatı, dünyayı terk etmeyi esaslarının birincisi olarak görmüşler. Ve onun için dünyadan ne kadar az istifade edersek, ne kadar az şeye sahip olursak o kadar iyi olur anlayışına girmişler. Böylece kalplerinin dünyaya bağlı olmayacağını ve ahirete her zaman hazır bir hal yaşayacaklarını düşünmüşler. Bu şekilde nefislerini terbiye etmişler. Peki dünyayı terk etmek yeter mi? Hayır. Terki ukba. Ahireti de terk etmek gerekiyor. Yani ahiretin menfaatleri için, ahiret için yani, ahirette kazanacağız diye, ahiret var diye ibadet yapılmaz. Ahirette şunları kazanalım, şu şeyleri elde edelim diye de ibadet yapılmaz. Ukbayı da terk etmek gerekiyor. Peki, üçüncüsü terki hesti. Kişinin kendi varlığını da terk etmesi. Burada daha çok benlik, enaniyet gibi yorumluyoruz ama hesti kişinin varlığını terk etmek anlamındadır. Ben diye birisi yok yani. Sonra terki terk. Dördüncüsü de. Ben bunları terk ettim diye düşünmek de olmaz. Bu terk etmeyi de terk etmek gerekiyor. Böylece biraz da bunları hesap ede ede tabii nefsine bunları ikna ede ede, ilzam ede ede Allah-u Teala'ya yönelmişler, ibadetlerini mükemmelen yerine getirmeye çalışmışlar. Üstad Hazretleri de bu ifadeleri zaman zaman kullanır. Yalnız tarikatta esas alınan bu metotlarla değil, biraz farklı ifadelerle söyler. Mesela dünyayı kesben değil, kalben terk etmek gerekir der. Dünyaya çalışmayı terk etmek yok. Dünya çünkü Allah'ın güzel isimlerinin tecelligahıdır. Çünkü dünya ahiretin tarlasıdır. Çünkü biz dünyaya ahireti kazanmak üzere geldik. Bu tarlada ekeceğiz, ekileceğiz. Ahirette biçeceğiz inşallah. Dolayısıyla dünyaya çalışmayı niye terk edelim? Bakın bir ayet-i kerimeyi sizinle paylaşayım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor Cuma suresinde. Cuma namazını kıldıktan sonra فَاِذَا قُطِيَتِ الصَّلَةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ Yeryüzüne dağılın. وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Allah'ın fadl-ı kereminden bolcana isteyiniz diyor. Öyleyse dinimizde hakikat noktayı nazarından dünyayı tamamen terk edip çalışmamak, tembellik yapmak anlamında değil, dünyayı terk etmenin gaye ve hedefi kalbimize koymamak demektir. Yoksa çalışmayı terk etmek anlamında değil. Terki demek, kendisi ifade ediyor, terki demek hüda mülkü. Onun rızası, onun nazarıyla bakmaktır der. Ne kadar harika. Yani terki ne demekmiş? Bu kainat Allah'ın mülküdür demek. Aslında kainatı terk etmek anlamına geliyor. Yani sahiplenmiyorsun. Kainat benim demiyorsun. Zaten benim değil. Bu beden de benim değil. Evet, o zaman benim varlığımı terk etmeme gerek yok. Öyleyse kainat Allah'ın mülkü. Ben de Allah'ın mülkü. Allah bu kainat içerisinde bunları bana emanet vermiş. Onun izniyle kullanacağım. Kainata onun nazarıyla bakacağım. Bu kainat onun sergisidir. Bu kainatı o sermiş. Bu renkler onun renkleridir. Bu renkleri o vurmuş. Bu gözü buraya çakan kim ise, göğün yüzüne güneşi çakan da odur. Öyleyse lehul mülkü ve lehul hamdü. Evet, işin özü bu. Terki demek hüda mülkü, onun izni, onun nazarıyla bakmaktır. Ne kadar güzel ya, maşallah. O zaman insan dünyaya bağlanmaz. Allah'ın mülküdür burası. Burada misafiriz, bir askeriz. Askerlik ve misafirlik bitince Cenab-ı Hak bizi daha güzel bir ülkesi olan berzah alemin alacak. Oradaki zamanımız, müddetimiz dolunca haşir meydanına, orada da inşallah en güzel yer, o yerimiz olan cennete gönderecek. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın bu yarattığı mahlukatı yok saymaya, Allah'ın izni dairesinde çalışmayı terk etmeye gerek yok. O Allah'ın mülküdür, sahiplenmeyiz. Emanettir. Öyleyse emaneti veren zatın izni dairesinde yeriz, içeriz, şükrederiz. Her zekârâne karışmayız. Evet. Bu fıkra-i râna birden hatıra geldi. Bu parlak, bu güzel fıkra hatırıma geldi. O hatıra ile beraber birden şu fıkra tulu etti. Der, tariki aczimendi lazım Ahmet çareçiz. Bu aczimendi kelimesi geçince sürekli soruyorlar bize. Efendim diyorlar, Türkiye'de kendilerine bu ismi veren gruplar olabiliyor. Aczimendi veya İslamiyet'le ilgili daha güzel bir ismi kullanarak kendilerini Müslüman diye tanıtıp Müslüman olabilirler ama İslam'ı temsil eder gösterip ve yaptıklarını da İslamiyet'in esası gibi lanse edenler çıkabiliyorlar. Burada bir ismin kendisinden çok o ismin taşıdığı özelliklere bakarak karar vermek gerekiyor. Ben Muhammed isminde nice Hristiyan insanın olduğunu duydum. Adı Muhammed ama Hristiyanmış. Çok şaşırmıştım duyduğumda. Çok takip etmiştim. Adının Muhammed olması onun yaptıklarının da iyi olduğu anlamına gelmez. Değil mi? Biz adı Muhammed de olsa, tadı Muhammed değilse, artık ona bakarak biz ona güzel hareketleri var, şu hareketler iyidir diyemeyiz. Hizbullah diye bir grup çıktı biliyorsunuz. Ela inne hizballahumul galibun ayeti var. Allah'ın taraftarlarına gelince onlar üstün gelecekler ayetinde hizballah geçiyor. Hizbullah yani. E şimdi bir grup insan bu ismi kendilerine almışlar. Ama İslam'a uymayan, hatta İslam'a aykırı, hatta İslam'a gayrimüslimlerin girmesine engel olacak tavır ve davranışlarda bulunuyorlar. E şimdi bu ismi taşıyorlar diye o insanlara biz iyi insanlar diyemeyiz. Yaptıkları şey, kötülükleri görmezden gelemeyiz. Azment aslında kişinin aczinin ve fakrını bilerek Allah'a yönelmesi demek. Azmendi. Ama şimdi bazı insanlar bu ismi alarak Risale-i Nur'a, İslam'a, Kur'an'a haykırı hareket ederlerse onların yaptıkları iyi olduğu anlamına gelmez. İşte bizim diyor meslek ve meşrebimiz aczimendidir. Aciz ve fakrını bilerek Allah'a yönelmek, iltica etmek. Peki bunun neyi var? Bunun da diyor dört tane şeyi gerekir. Çar, çiz. Lazımamet, çar, çiz. Dört şey gerekir. Fakr-ı mutlak. Aczi mutlak, şükrü mutlak, şevki mutlak, ey aziz. Cenab-ı Hak bu dört tane metodu hayatımızın her tarafında yaşamayı nasip etsin. Tabi fakir, fakr-ı mutlak. İnsan mutlak fakirdir aslında. Burada söylenenler olmayan bir şeyi söylemiş değil. Yani insanda bulunan özellikleri ortaya koyarak bizim mayamızı, bizim özelliğimizin farkına varmamızı sağlayarak yol almamızı istiyor. Nedir bizim mayamız? Fakırdır. Hem de mutlak fakır. Ne demek fakır? Muhtaç demek. Bir insan hayvanlara göre ne kadar daha çok muhtaçsa kainata, varlıklara o kadar fakir demektir. Bir insan bitkilere göre ne kadar daha çok şeye muhtaçsa o kadar fakir demektir. halk arasındaki zengin fakir anlamındaki bir fakir değil. Mesela zenginler de havaya muhtaç mı? Ha bak fakir ya, havanın fakiri yani. Havaya muhtaç. Peki hava yapabiliyor mu? Yok. Peki zenginler de varlığa muhtaç mı beden olarak? Evet. Peki onu yapabiliyorlar mı? Yok. Yani bizim kullandığımız hava, su, para, dünyadaki bütün nimetler hepsine muhtacız ama hiçbirisini biz yapamıyoruz. İşte bu kainattaki bütün her şeye muhtaç olmamız. Daha devam edelim. Ebediyete muhtacım. Sonsuz var olmak istiyorum. Yok olmak istemiyorum. Dostlarımla beraber olmak istiyorum. Evet. Yani insan sürekli her şeye muhtaç. Sadece dünyada değil. Ebediyette de her şeye muhtaç. İşte bu muhtaç olduğu şeylerin farkına varmak ve bunların ihtiyacını da sonsuz bir zata yönelerek hiçbir şeye muhtaç olmayan ama her şeyin her ihtiyacını giden Samet olan Allah'a ilticanın farkına varmak en büyük metot. İnsan her halinde, her tavrında, her konuşmasında, her yürümesinde, her bakışında, her dinleyişinde fakrının farkına varır. Her ihtiyacının giderilmesinde o ihtiyacını gideren zata yönelir ve hiçbir anını onsuz geçirmez. Fakr mutlak en büyük şeref. Hatta bazı hadis-i şeriflerde fakri fahri denilmiş. Yani benim Allah'a olan ihtiyacımı hissetmem en büyük övünç kaynağımdır. Öyleyse bir insan Allah muhafaza kainatta yaratılan şeylere muhtaç olduğunu unutsa, hele hele bu kainattaki varlıkları yaratan zata olan ihtiyacını hissetmezse en büyük nankörlüktür. Allah korusun, Şumra'da ilk zamanlar şey yapmışlardı, arazilere bu sulama sistemlerini getirmişlerdi yıllar önce. Daha ilk defa evet su kanallarıyla sulama sistemleri yapmışlardı. Türkiye'de ilk yapılan yerlerden birisiymiş Şumra, Konya Ovası'nda. Orada çiftlerden biri Allah'ın yağmuruna ihtiyacım kalmadı demiş. Müslüman bu adam ya. Bak bir Müslüman. Halbuki o su Allah'ın, o arazi Allah'ın, o suyu gören göz Allah'ın, onu kullanan ellerin Allah'ın, Allah Allah, o toprağa yetişenler Allah'ın. Ya insan bunun farkına varamıyor. En büyük şereftir insanın Allah'a ihtiyacını hissetmesi. En büyük şereftir fakrımızın farkına varabilmek. En büyük şereftir bütün ihtiyaçlarımızı hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ama her şeye ihtiyacını karşılayan Samet olan Allah'a yönelmemizin farkına varmak ve onu bilmek. Birinci fakr-ı mutlak. Sonra acz-ı mutlak. Peki ben bu ihtiyaç duyduğum şeyleri karşılamaya gücüm yetiyor mu? Ona da acizim. İkisini birleştirince fakr-ı acz-ı mutlak. Fakirlik ve acizlik mutlak anlamda her insanda, her mahlukta hükmediyor. Her şeyin, her ihtiyacını, her anında karşılayan Allah. Evet. Bakın böyle olunca insan kendisine verilen şeylere sahiplenebilir mi? Bu ev benim. Ben yaptım. Bu insanları ben terbiye ettim. Bu öğrencileri ben okuttum. Sizi ben adam ettim. Ben yardım ettim. Böyle bir şey kalır mı? O zaman insanın kendisini zaten terk etmesi diye bir şey kalmıyor. Yani aslında o yukarıda verilmek isteyen tekle ilgili şeyler kendiliğinden oluşuyor burada. Daha ileri seviyede. Bir de arkasından şükrü mutlak. Şimdi dikkat ederseniz bunlar birbiriyle irtibatı. Ben her şeye muhtacım. Sonsuz fakirim. Arkasından bütün bunları yerine getirmeye de acizim. Öyleyse bütün ihtiyaçlarımı yaratan hiçbir şeye muhtacı olan Allah'tır. Öyleyse kime şükredeceğim? Allah'a şükredeceğim. Evet. Lehül mülkü ve lehül hamdi. Mülk onundur, hamd de ona aittir. Ne kadar hoş. Onun için peygamberimize Rabbimiz buyurmuş. Ve emmâ bi ni'mete rabbik fehaddis. Allah'ın sana ihsan ettiği nimetlere gelince anlat da anlat. Niye ama? Rabbinin nimetlerini anlat. Bak. Rabbinin nimetini anlatırsan ne kadar anlarsan anlat. Tahdisi nimettir. Ama o nimetlerin Allah'tan geldiğini ihmal etsek, haşa kendimizden veya varlıklardan bilsek, hafazan Allah. Küfran nimettir. Yani kafirlik demiyoruz. Ama nankörlüktür. Aynı kökten gelir. Nimetleri örtmek, nimetin sahibinden gizlemek ve haşa sahiplenmek anlamına geliyor. Evet, arkasından da şevki mutlak, ey aziz. Bu da bir insanın hangi ortamda ve şartta olursa olsun ümitsizliğe gitmesini engeller. Şevki mutlak içerisinde olacak bir Müslüman. Üstad Hazretleri'nin bununla ilgili bir cümlesi var. Belki burayı açar. İnsanlar dinlemedikleri zaman daha ziyade sayı gayret gösterirdi. Bunu biraz açar o. Biz şimdi çocuğumuz bizi dinlemese dengemiz kayboluyor. Şirketin biraz zarar etse ev yolunu bulamıyoruz. Öyle mi? Hastalandım deseler, ahirete gidelim deseler dengemizi kaybediyoruz. Babam ölmüş deseler, çocuğum ölmüş deseler hastaneye kaldırıyorlar, iğne yapıyorlar. Adam kaybediyor kendini. Dünyada bir tek sen kalsan şevkin azalmaz. Bir zamanlar Mekke-i Mükerreme'de bir tek zat vardı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Başka var mıydı? Tek. Ya. Onun için bir Müslüman hayatın her halinde şevki mutlak içerisindedir. Kanser olan kardeşlerimiz var, şahit olduk. Öyle bir şevk ve gayretle bunu içimizde bilenler var. Allah rahmet eylesin, ismini bu eseri analım. Ömer Çakır kardeşimiz kanserdi. Belki ölümünün yakın olduğunu da az çok biliyordu sebepler noktasından. Ama bir şevk, bir gayret vardı ki bir sohbet esnasında öyle gayretle, öyle şevkle sohbet ederdi. Yani dersiniz ya bu adam herhalde hiçbir problemi olmayan, her şeyi süt liman, istediği her şeyi elde edilmiş bir adam zannedersiniz. Onun için en problemli anlarda bile, en sıkıntılı anlarda bile şevkin azalmasın, kırılmasın, bozulmasın. Mutlak şevk. Dördüncü metot da bu. Özetlemek gerekirse, fakirliğimizi, acizliğimizi fark edip, bütün nimetlerin Allah'a ait olduğunu bilmek, onun mülkü, onun izniyle bakmak kainata ve ona şükretmekten ibarettir. Şevkle beraber. Sonra senin yazdığın, bak kitabı kainatın safayı renginine, ilahi olan rengin ve zengin şiir hatırıma geldi. Şimdi açık hava alanı, Çam Dağı'nda, sema hem dağ yüksek hem de yüksek dağın bir çamın üzerinde, onu da yüksek bir yerine oturmuş. Bir de olayı gece düşünün, havada hiç bulut yok. Yıldızlar neredeyse elinizi uzatsanız dokunacağınız gibi. Hiç de ışık da yok. Işığın olmadığı yerlerde yıldızlar daha parlak görülürler. İsterseniz deneyin. Karanlıklı bir yerde gökyüzündeki yıldızları bir seyredin. Zevkini ve tadını bir alın. Ama hiç ışık görünmeyecek dünyevi ışıklardan. Sadece göklerdeki yıldızların ışıklarını seyredeceksiniz. Şimdi dikkat edin. Hava açık. Gökte hiç bulut yok ve hiç ışık da yok bulunduğunuz yerde semayı seyrediyorsunuz. Çünkü Allah göklere bakıp tefekkür etmemizi emrediyor da ondan. Efelem yanzuru ile sema keyfe beneynaha ve zeyyennaha. Ayettir bu. Bakmazlar mı göğe? Nasıl keyfe beneynaha? Nasıl bina ettik, yükselttik? Değil mi? Direksiz bina edilmiş. Ve zeyyennaha. Nasıl süsledik, güzelleştirdik, tezyin ettik? Bakmazlar mı? Demek ki sema alemini, sema ülkesini, sema memleketini yapan Allah biz seyredelim diye yapmış. Tefekkür edelim, seyredelim ve o ülkeyi yaratan Allah'ın haşmetini, saltanatını, uluhiyetini idrak edelim ve Allahu Ekber diyerek secdeye kapanalım diye Allah gökleri yaratmış. O büyük alemleri bizim gibi insanlar seyretsin diye. Şimdi iştedir o gökleri, senin diyor yazdığın o şiir hatırıma geldi. Keşke şair olsaydım, semanın yüzündeki yıldızlara baktım. Keşke şair olsaydım, bunu tekmil etseydim dedim. Halbuki şiir ve nazma istidadım yokken yine başladım. Fakat nazım ve şiir yapamadım. Nasıl hutur ettiyse öyle yazdım. Bu şiir yazma gayret edince bazı güzellikler kayboluyor. Ama şiir tarzında görülse bile, gerçekte şiir olmazsa onun güzellikleri kaybolmuyor. Yani bazen şiirde nazım kafiye uysun diye biz manayı feda ediyoruz lafza. Halbuki lafızlar mana içindir. Değil mi? Biz niçin konuşuruz? Süslü olsun diye mi? Hayır. Düşüncelerimizi açıklamak için konuşuruz. Yani lafızlar manalara hizmet etmek üzeredir. Esas olan manadır. Lafızlar kalıptır. Değil mi? Şimdi biz ne yapıyor bazen şairler? O lafızlar güzel görülsün diye manaları feda ediyorlar. Onun için üstadımız şiir tarzında değil diyor. Nasıl hutur ettiyse, mesela lemaat da öyledir. Zahiren şiir gibi görünür ama şiir değildir. Onlar tamamen, Kur'an da öyledir değil mi? Kur'an-ı Kerim esasen hakikat noktasında şiir değildir. Şiir gibi görünür ama asla şiir değildir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz, Peygamberimizin şair olmadığını, Kur'an'ın da şiir olmadığını. Dolayısıyla şairler ister istemez o manaları bazen törpülüyorlar. O lafızlarda bir güzellik hasıl olsun diye. Üstadımız onun için diyor, zaten benim nazma da istadım yok diyerek latif bir nükte ile nasıl hutur ettiyse öyle yazdım. Benim varisim olan sen, istersen nazma çevir, tanzim et. İşte birden hatıra gelen şu. Bu şiiri okuyalım ya da şiire benzer bu güzel yıldıznameyi, yıldızları konuşturan küçük bir yıldızname. Bakalım yıldızlar bize ne diyormuş o duruşlarıyla. Evet. Dinle de yıldızları şu hutbe-i şiirine, şu şirin, tatlı ve güzel hutbelerine bir kulak ver. Yani konuşanlar sadece insanlar ve cinler değil. Konuşan, aslında kainatta konuşmayan hiçbir şey yok. En takan Allah külle şey. Allah her şeyi, bizi de konuşturuyor. En taka külle şey. Allah her şeyi de konuşturuyor. Hatta yağmur tanelerinin düşerken çıkardıkları sesler de bir konuşmadır. Gökyüzünde gök gürültüsü dediğimiz o göklerin gürlemesi, ey insanı boş boğaz, biz de varız demekmiş. O da bir konuşmadır. Taşların tık tık çıkardığı sesler de bir konuşmadır. Rüzgarın eserken çıkardığı ses de bir konuşmadır. Hatta bizim duymadığımız, belki de küçük görünmeyen varlıkların da çıkardığı sesler vardır. Onların da bir konuşması vardır. Belki de küre-i arzın, yer küresinin o yüksek hızıyla dönerken, hem kendi etrafında hem güneş etrafında dönerken çıkardığı kendi büyüklüğünde bir sesi de vardır onun. Her şey aslında bize hem haliyle hem duruşuyla bana bak, beni dinle, beni seyret ve bende Cenab-ı Hakk'ın görülen tasarrufatını, esmasını, birliğini anlamaya çalış diyor. Kur'an-ı Kerim'de zaten gönderilmesinin bir hikmeti, bir gayesi budur. Kainattaki varlıkların hangi açıdan Allah'ın varlığına, birliğine şahit ediyorlar? O varlıklar ne demek istiyorlar? Allah'ın isimleri nasıl bize gösteriyorlar? Bunun için Kur'an-ı Kerim gönderilmiş. İşte o anlamda bir dinleyelim inşallah. Harika bir yer. Ve yıldızlara da bundan sonra bakarken böyle bakalım. Ama ağaçlara da bakalım. Ben Erzurum'dan Kayseri'ye gidiyorduk. Yanımızda veli olan bir zat vardı. Allah uzun hayırlı ömürler versin. Ağaçlara merhaba diyordu. Ben bizzat şahit oldum. Merhaba, ağaçlara böyle merhaba diyordu. Çünkü onlar camit değiller. Onlar şuursuz değiller. Bakın şimdi yıldızları bir okuyalım. Dinle de şu yıldızlara, yıldızları, dinle de yıldızları şu hutbe-i şiirine. Name-i nurun hikmet. Bak ne takrir eylemiş. Name mektup demek. Nurun hikmet, hikmetin nurlu mektupları. Yani hakim olan Allah'ın hikmetine uygun yazılmış nurlu mektuplarmış. Mektup neyi verir, haber verir bize? Mektup yazılan şey demek. Yazı demek yani. Onun için kainata Bedüvi Hazretleri mektubat-ı Rabbani der. Kelimat-ı kudrettir der. Değil mi? Kudret kelimeleridir. Ve samedani olan Allah'ın, samed olan Allah'ın mektuplarıdır der. Öyleyse madem kainat mektuptur, o zaman o mektuplarda yazılanları okumaya çalışalım. Onun için bu yıldızlar Allah'ın hikmet eliyle yazılmış nurlu mektuplarıymış. Bak ne takrir edelim, bak neler diyorlarmış bu mektuplar bize. Hep beraber nutka gelmiş hak lisanıyla derler. Yıldızları hep beraber görüyorsunuz. Binlerce, on binlerce yıldızı, belki yüz binlerce bilemiyorum bir anda çıplak gözle, hani teleskopla bakmadan kaç bin yıldız görülebiliyor şöyle bir semaya bakıldığında. Binlerce yıldız hep beraber aynı anda o nurlu yazılarıyla bize ne diyorlarmış? Konuşuyorlarmış. Hak diliyle bize şöyle diyorlarmış. Bak, Kadir-i Zülcelal'in haşmeti saltanatına, yani sen Allah'ın saltanatını, hakimiyetin öyle ya, her ülkenin bir sultanı vardır değil mi? Onun da kendine göre bir haşmeti saltanatı vardır. Yani adam bakıyorsun bu evin diyor sultanı benim diyor. Evin saltanatını sürüyor adam. Bu fabrikanın saltanatı benim diyor. Bu adacık benim diyor. Bu ülke benim diyor. Bu dünya benim diyen çıkmamış değil mi? Yok şu an. Yani bir insan sahip olduğu şeylerle onları idare etmesiyle saltanatını gösterirse, şu göklerdeki her biri belki yer küresinden binlerce defa büyük, belki hızları dünyamızdan daha hızlı olan o büyük küreleri direksiz düşürmeden döndüren, yanmak maddelerini bitirmeden yandıran, birbirine vurdurmadan gezdiren o zatın saltanatını göstermez mi? Haşmeti saltanatına diyor. Bakın diyor. Bizim sahibimizin büyüklüğünü buradan bakın diyor yani. Bizi görün. Seyredin. Diyemiyor mu Rabbimiz size bakın diye göklere? Kur'an ayetleriyle. İşte bakın bize. Birer burhan-ı nur efşanız. Nur saçan, nur fışkıran birer burhanız. Biz vücudu saniye. Hani biliyorsunuz her harf kimi gösterir? Katibini, her resim ressamını, her bina bina edeni. Efendim, her eser o eseri yapanı gösterirse, şu göklerdeki nurlu kandiller olan yıldızlar her halleriyle, her durumlarıyla, her hareketleriyle, her hikmetli ve tanzimli, düsturlu işiyle Allah'ın varlığını ve birliğini bize gösterir. Evet. Bir elden çıkmazsa ne olur ya? لَوْ كَانَ ف۪يهِ مَآلِهَ لَفَسَدَتَا. Eğer yer ve gökte ilahlar olsaydı, yer ve gök fesada uğrardı. Ayet. Demek ki şu göklerdeki tanzim ve tertip, düzen ve intizam bir tek elden çıktıklarını gösterir. Her birimiz diyor o zatın varlığına ve vahdete hem kudrete şahitleriz biz. Direksiz o varlıkları ayakta tutmanın Allah'ın kudretine daha nasıl şahit olsun? Daha bundan büyük nasıl şahit olacak yani? Şu zeminin yüzünü yaldızlayan, ha bizim bir işimiz daha var. O da yeryüzünü yıldızlıyoruz, yaldızlıyoruz, güzelleştiriyoruz, süslüyoruz. Yeryüzünü güneşle, şeylerle, çiçeklerle tezyin etmiş, semayı yıldızlarla güzelleştirmiş. Bizim tavanımız olan semayı, hani bugün insanlar da gerek büyük salonlarını, gerek kendi evlerinin odalarını avizelerle süslemeye çalışıyorlar değil mi? Hatta bir tane değil, 5-10 tane ampul takarak güzelleştirmeye çalışıyorlar. Aslında bu insana bir şey veriyor. Yani şu odanın ampullerini, avizelerini kendi kendine takılmadı. Ve burada süslemenin de bir manası var. Oradaki insanlara tavanı güzelleştirmek için. Yani diyelim ki Allah'ın bize verdiği bu duygu ile ben bile bu tavanı güzelleştirmeye çalışıyorum ve bunu bir güzelleştiren bir elektrikçi var. Avizeyi asan birisi var yani kendi kendine olmadı. Demek Cenab-ı Hak da bu insana öyle değer vermiş ki bu yer küresini kainatın kalbi hükmünde yaratmış ki koca gökleri o koca kürelerle o nurlu kandillerle süslendirerek bize verdiği değeri gösteriyor. Ya bir tek insan için yaratılmış dense evet doğrudur. Güneş benim lambam deseniz yanlış olur mu? Hayır. Gökyüzü benim tavanımdır desen yanlış mı? Hayır efendim. Her insan gökyüzü benim tavanımdır. Süslenmiş, güzelleştirilmiş evimin tavanıdır diyebilir canım. Evet, güneş Allah'ın bana verdiği bir lambadır diyebilir her Müslüman. Evet, gökler Allah'ın benim için süslediği bir tavanımdır diyebilir. Evet. Onun için zeminin yüzünü yaldızlayan nazenin mucizatı çün melek seyranına. Allah Allah. Burada iki şekilde anlaşılabilir. Hem melekler oradan yeryüzünü seyrediyor. Hem de melekler o kainatı seyrediyor, gökleri seyrediyor. Tabi burada bir ince sır da sizinle paylaşalım. Üstadımız bize kainattaki yaratılan her şeyin sadece insanlar ve cinler tarafından tefekkür edilmediği, seyredilmediğini, her bir varlığın o varlığa müekkel bir meleği olduğu, ruhanisi olduğu ve o varlıktaki sanat-ı Rabbani'yi mütala ettiğini söylüyor. Yani o gökteki yıldızları faraza insanlar seyretmese de oradaki sanatlar harika düzen ve intizam asla zayi olmuyor. Onları seyredecek, onları tefekkür edecek, oraları ibadet hane olarak kullanacak ruhani, melaike, zişur varlıklar var. Bir de diyor Allah kendi nazar dekayık aşinasıyla kendi sanatında kendi esmasının tecellilerini seyrediyor. Evet, kendi zat-ı mukaddesine layık, mukaddes bir temaşa ile. Evet, sen seyredersen sen kazanırsın. Gökler bir şey kaybetmez. Haşa Allah bir şey kaybetmez. Sen kaybedersin. Ama sen seyredersen sen kazanırsın. Yani güneşin ışığından sen istifade etmedin diye güneş bir şey kaybetmez ki. Sen kaybedersin. Güneşin yine ışığı ışıktır ya. Şu semanın arza bakan, cennete dikkat eden binler müdakkik gözleriz biz. Allah Allah. Onlar göklerin güzel gözleri. Şurada bir haşiye var. Yani cennet çiçeklerinin fidanlık ve mezracı olan zeminin yüzünde hadsiz mucizat-ı kudret teşhir edildiğinden semavat alemindeki melaikeler o mucizatı, o harikaları temaşa ettikleri gibi ecram-ı semaviyenin gözleri hükmünde olan yıldızlar dahi güya melaikeler gibi zemin yüzündeki nazenin masnuatı gördükçe cennet alemine bakıyorlar ve o muvakkat harikaları baki bir surette cennette dahi temaşa ediyorlar diye bir zemine, bir cennete bakıyorlar. Yani o iki aleme nezaretleri var demektir. Bir yüksek tepeye çıksanız hem tepenin bu tarafını görürsünüz hem tepenin öbür tarafını görürsünüz. Ama siz buradan sadece tepedekini görürsünüz. Tepenin arkasını görmezsiniz. Değil mi efendim? Şimdi biz tepenin bu tarafındayız. Yıldızlar tepede gibi. O yıldızlar bir bu tarafa bakıyorlar, bir de cenneti temaşa ediyorlar, diyor. Üstadımız diyor ki, ölümün diyor eskimiş yuvasından ruhumun cennete yani yıldızlara gittiği şeklinde anladım diyor. Eskimiş yuvasından ruhumun çıkıp yıldızlara. Demek ki cennet alemleri o yıldızlarda, yüksek alemlerde. Cennet bahçelerinden birer bahçe olabilir kabir alemiyle ilgili. Yoksa o ahiretteki cennet esas en son gidilecek yer. Evet. Onlar da temaşa edebilirler. Berzah aleminin cennetlerinde temaşa edebilirler. Birbirine mani değil. Ama biz dünyadayken vefat ettiğimizde gideceğimiz cennet berzah aleminin cennetleri, cennet bahçeleri. Yoksa haşir meydanından sonra gidilecek ebedi alemin en son gidecek cennet anlamında değil. O haşir meydanından sonra gidilecek cennet. Tuba-i hılkatten semavat şıkkına hep kehkeşan asana. Ne güzel. Yani kainat bir ağaçtır. Allah-u Teala bu hılkat ağacını, yaratılış ağacının semavat bölümünü yani semavat mahallesini oraya da ne yapmış? Kehkeşan dalını yani samanyolu mu diyorlar kehkeşana? Samanyolu dalını Allah Allah nasıl seyrettiriyor değil mi? Bu koca kainat ağacının bizim gördüğümüz sadece belirli bazı galaksiler. Hepsini görmemiz mümkün değil. 200 milyar galaksiden bahsediyorlar. Her galakside 300 milyar, 700 milyara yakın yıldız varmış. Aman ya Rabbi. Onlardan gördüğümüz ne kadarı yani? Öyle büyük bir alemi yaratan zatın kudretini, vahdetini, birliğini gösteriyorlar. Bir Cemil-i Zülcelal'in dest-i hikmetle, dest-i hikmet takılmış pek güzel meyveleriz biz. Bir ağacın dalındaki şeftalileri seyretmek gibi, kainat ağacının bir dalına takılmış yıldızları seyretmek de bir Müslümanın görevi. Nasıl oradaki şeyleri gözümüzle seyreder, alır, elimizle tadar, dilimizle midemize gönderiyoruz. Gökteki yıldızları da marifet midemize alıp, onları ruh midemize indirip, hayal midemizden hazmedip inşallah, İman, marifet meyveleri, tatları, kokular olarak ahiret alemlerine göndermek gerekiyor. Onun için Peygamberimiz bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten hayırlıdır buyurmuş. Tabi canım. Gökleri de, yıldızları da böyle seyretmek gerekiyor. Pek güzel meyveleriz biz. Şu semavat ehline birer mescidi seyyar. Ha, bizim işimiz sadece onlar değil diyor yıldızlar. Gökyüzünde melaikeler var, ruhaniler var. Şuurlu. Ha o varlıklara da biz neyiz diyor? Birer mescidiz. Nasıl insanlar mescide girip ibadet ederler? Demek ki Cenab-ı Hak o yıldızları da o yıldızlara münasip varlıklarla doldurmuş. O varlıklar orayı mescit olarak kullanıyorlar. Tusebbuhu lehu semavatu sebu vel ard ve men fihin. Ayet. Yedi kat gökler tamamen ve yer küresi ve içindeki her şey Allah'ı tesbih eder. Demek yıldızlar aynı zamanda birer mescitmiş oranın ehline. Birer hane-i devvar, dönen ev. Yeryüzü de dönüyor değil mi? Evimiz sürekli dönüyor. Geçenlerde bir abimiz uçağa binmiş, büyük bir uçak. Büyük uçaktan indik, küçük uçağa bindik demiş. Yanındaki şöyle bakmış, nasıl demiş efendim? Bu bayağı büyük bir uçak. Yok demiş, benim indiğim uçak kaç kişiydi demiş. Sadece insanlar 7 milyar demiş. Hayvanları, bitkileri, dağları, taşları sen düşün. Efendi yer küresi, yer boş, sema, feza boşluğunda değil mi? Efendim? E tamam. E o zaman biz her zaman uçağın üzerindeyiz. Bende o yükseklik korku var. Uçağa binmem ben diyor. E, yer küresinden in o zaman. Yer küresi de yüksek. Değil mi yani? Yükseklik korkusu varmış kardeşte. Aynen yıldızlar da öyle sürekli dönen birer ev oranın ahalisine. Birer ulvi aşiyane ama yüksek alemlerin yuvası. Burası aşağıdaki alemlerin yuvası. Onun için dünya demişler dünyaya değil mi? Yer küresi aşağıdaki alem demek. Oradaki aşiyane yani ulvi yüce alemler yuvası. Birer misbah nevvar, nur saçan lamba, birer gemi cebbar. Gökyüzünde yüzen gemiler. Aman ya Rabbi. Nasıl yüzdürüyor o Rabbimiz. Birer tayyareleriz biz. Bir Kadir-i Zülkemal'in, bir Hakim-i Zülcelal'in, birer mucize-i kudret, birer harikay sanat-ı halikane, Allah'ın yarattığı sanat. Birer nadire-i hikmet, birer dahiye-i hılkat, yaratılış dahiyesi, dahisi, dehası, harikası ya da hikmet harikulade yaratılmış nadir yaratılışlardan. Birer nur alemiyiz biz, diyormuş yıldızlar halleriyle. Böyle 100.000 dil ile 100.000 burhan gösteririz, işittiririz insan olan insana. Kör olası dinsiz dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü. Hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen ayetleriz biz. Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize müsebbihiz, zikrederiz abidane. Yani bize mührü vuran aynı zat. Aynı zatın ülkesinde yaşayan varlıklarız. Aynı zatın mülküyüz ve sürekli Cenab-ı Hakk'ı zikrediyoruz, tesbih ediyoruz. Kehkeşan'ın halkayı kübrasına mensup birer meczuplarız biz. Yani Samanyolu galaksisine bağlı, Allah'a olan aşkından, şevkinden ve emre itaatinden sürekli dönen birer meczuplarız biz. Biliyorsunuz, atomun etrafındaki elektronlar da dönüyor değil mi? Maddenin en küçük parçası dediğimiz atom, eskiden bölünemiyor diyorlardı. Şimdi artık en küçük parça diyoruz. Maddenin en küçük parçası olan atomun etrafında elektronlar var. Onlar dönüyorlar sürekli. Yani atomları etrafındaki elektronları döndüren de Allah, gökteki o büyük kütleleri o sema boşluğunda çarptırmadan döndüren de Allah. Öyleyse ister maddenin en küçük parçasına in, yine Allah'ın varlığını, birliğini görüyoruz. İster göklere çık, o büyük alemleri seyret, yine demek ki atomun etrafında elektronları döndüren kim ise, bu galaksilerdeki yıldızları da, gezegenleri de döndüren aynı kudrettir. Hepsi de dönmeleriyle, halleriyle Allah'ı zikrediyorlar, tesbih ediyorlar. El-Baki huvel-Baki Said Nursi, rahmetullahi aleyh, velhamdülillahi rabbil alemin, el-Fatiha.